Ayrım 25. Yağmurun 7 yüzü. Süheyla Acar. Sayfa 281. Beni kırdığını anlamıştı galiba. Yüzünde gülüşü yeniden büyüttü. Bir an ne söyleyeceğimi bilemeden kaldım. Konuşacak durumda değildim aslında. Dudaklarım titriyordu. Yine de bir şeyler çıktı ağzımdan. Bana o kadar çok gelmiyor. Gülerek başını iki yana salladı. Sen daha çocuksun dedi bana. Şimdi artık sadece dudaklarım değil, bütün bedenim titriyordu. Çocuk muyum, 18 yaşındayım ben deyip odadan çıktım. Orada biraz daha kalsaydım, gözyaşlarımı tutamayıp gerçekten de bir çocuk gibi ağlamaya başlayacaktım. O günden sonra hiç umudum kalmamıştı artık. Her şey apaçık ortadaydı. Sinan beni sevmiyordu, ciddiye de almıyordu. Çocuk. 18 yaşındaydım ve o beni hala bir çocuk yerine koyuyordu. Daha ne kadar açık söyleyebilirdi ki? Sen benim dengim değilsin diyordu işte. Yıllardır bir 18 yaşıma gelsem diye sabırsızlıkla bekleyip durmuşken. 18 yaş benim için olağanüstü bir şeydi. Reşit olmak, özgür olmak, bağımsız olmak demekti. 18 yaş büyümenin, yetişkinliğin simgesiydi. Ama o da yetmiyordu Sinan'a. Başka bir şey yapmalı, daha hızlı büyümenin bir yolunu bulmalıydım o halde. Büyümenin, olgunlaşmanın, Sinan'a uygun bir kadın olmanın. Bu arada annemle babam hayatımda bir şeylerin değiştiğini, bir yandan aileden giderek uzaklaşırken, bir yandan da daha az sorun çıkaran bir kız olmaya başladığımı fark ediyorlardı ve bunu Sinan'ın aksine büyüyor olmama yoruyorlardı. Büyüyor ve olgunlaşıyordum onlara göre. Kılık kıyafetle ilgili sorunlarımız kalmamıştı. Çünkü kısacık etekler, incecik askılı bluzlar giymeyi artık ben de yakıştıramıyordum kendime. Sendikada Sinan'la yaptığımız bir sohbette burjuvazinin kadını cinsel bir obje olarak gördüğü, bu yüzden de onu sürekli olarak süslenip püslenmeye zorladığını konuşmuştuk. Bense ona biraz daha büyük görüneyim diye makyaj yapıyordum ama o gün yanağıma sürdüğüm allıktan da dudağımdaki rujdan da çok utanmıştım. Yine aynı konuşmada Sinan lafı büyük bir ustalıkla incecik aldığım kaşlarıma getirmiş, kaşlarımı olduğu gibi bırakırsam gözlerimin güzelliğinin daha çok ortaya çıkacağını söylemişti. Mesajı almıştım. O günden sonra makyaj yapmayı da, kaşlarımı almayı da bıraktım. Özellikle annem hızla değişen görüntüme bir anlam veremiyordu. Ama olan biteni neye yoracağını da bilemiyordu. Ta ki bir akşamüstü dernekte tiyatro provasının tam ortasındayken, o bomba patlayıp da hepimizi silkelenmiş bir rüt ağacından düşen meyveler gibi yara bere içinde oraya buraya savurana kadar. Hastanede elimi tutar mısın dedim, tuttu. Sinan'ın eli elime deyince içimde günlerce sürecek bir havai fişek gösterisi başladı. Çığlık çığlığa, rengarenk, cıvıl cıvıl bir şenlik. O da beni seviyor. Bizimkiler hastaneye geldikten sonra Sinan, acele etmeyelim, onlara biraz zaman tanıyalım demişti. Ama benim için olan biteni saklamak mümkün değildi ki. Yüreğimden taşan aşkı, ağzım sussa kaşım gözüm söylüyordu. Yara bere içinde kalan bedenime rağmen yüzümde ay ışığı gibi parlayan o taptaze mutluluğu, o dolu dizgin sevinci nereye saklayacaktım? Yattığım yerde gözümü bir an bile kapıdan ayırmadan Sinan'ı bekliyor, farkında olmadan sürekli içinde Sinan geçen cümleler kuruyordum. Ağzımdan kaçıveriyordu, önüme gelene Sinan diyordum. Hay Allah, halbuki can diyecektim. Sonunda annem patladı. Kimin nesi bu Sinan? Durumu kavrar kavramaz, her zaman olduğu gibi feryat figan içinde başlarına gelen felaketten babamı da haberdar etti. 1979 yazında memleket neredeyse bir uçtan bir uca sıkı yönetim altındayken, yurdun dört bir yanında nifak tohumları birer birer ayıklanırken, üstelik benim babam da İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı'nda bizzat bu işte görevliyken, iki cihan bir araya gelse, komünist işçi lideri Sinan ve Tuğgeneral Servet Paşa isimlerinin yan yana gelemeyeceğinin ben de farkındaydım ama elimde değildi. Bu kadar zorluğu aştıktan sonra ve tam bütün umutlarımı yitirdiğim anda nihayet onun sevgisini kazanmışken Sinan'dan vazgeçemezdim. Onu sevmek benim için önüne geçilemez, kaçınılmaz bir şeydi. Yazgı gibi bir şeydi. Sanırım bunu o gencecik yaşımda bile biliyordum. Bu yüzden Sinan'a gitmek için evimin kapısını ardımdan çekip çıktığımda içimde en küçük bir tereddüt bile yoktu. Doğru, Sinan'ı sevmek babama ihanetti. Ama yazık ki yaşamın içinde bazen aşk ve ihanet kol kola çıkıyor insanın karşısına ve bize hiçbir seçme hakkı bırakmıyor. Bak, bu fotoğraf da banyo sobasının alevlerinden son anda kurtuldu. Yanımızdakiler sakıncalı olmalı, iki ucunu yırtıp fotoğraftan çıkarmışız, geriye Sinan'la ben kalmışız. Gelinliğimin her yanını saran kan damlalarını sen görmüyorsun tabii. Güzel bir gelinlikti ama benim değildi, kiralıktı. Yıllar sonra dönüp İstanbul'a geldiğimizde Sinan annesinde kalan düğün fotoğraflarından birini alıp gelinlikçiye götürmüş, aynısını değilse de bir benzerini diktirmiş. O gün bugündür gardırobumun baş köşesinde durur. 12 Eylül 1979. Mevsim sonbahar ama benim içimde yeni baharların o fıkır fıkır coşkusu var. Ardımdan bir kapıyı kapattım ve yepyeni bir dünyaya adımımı attım. Orada soluğumu Sinan'ın soluğuna katıp uyuyacağım geceler, Sinan'la uyanacağım ışıklı sabahlar var. Sevdiğim adamla el ele verip ardına düşeceğim kutsal bir kavga, sosyalizm uğruna verilecek dünyanın en haklı mücadelesi var. Bütün gemileri yaktım. Geri dönüşü yok artık. Öyle mutluyum ki Sinan'la evleniyorum. Ben kendi devrimimi yaptım. Sıra sosyalizmde. Sinan. O benim gönlüme bir anda grev çadırlarının fabrika bahçesini dolduran işçilerin arasında platforma çıkıp boyun eğmeyeceğiz arkadaşlar, sonuna kadar mücadele edeceğiz, razı olmayacağız çünkü biz haklıyız derken düştü. Ona bakarken birden bütün sesler sustu. Düğmesi yavaş yavaş çevrilen bir radyo gibi içimden bir ses yükseldi ve Sinan'ın sesine karıştı. Sen bu adamı seveceksin Lale. Sevdim. Hayatım boyunca bir tek gün pişmanlık duymadan sevdim onu. Nasıl oldu bu sevgi 12 yılın sonunda niye toprağını, ışığını, suyunu yitirmiş bir bitki gibi kendi kendine kuruyup kaldı bilmiyorum. Sinan için öyle olmadı ama. Ben onun gönlüne öyle bir anda paldır küldür düşmedim. Oradaydım, beni aldı ve yavaşça gönlüne bıraktı. Bir daha da hiç çıkarmadı. Aşkına bir ömür biçmedi. Yıllarca içindeki sevgiye hiç ihanet etmeden sevdi beni. Sinan'la evlenerek hayatımda büyük bir devrim yapmıştım gerçekten de. Bütün devrimlerin ilk yılları muhteşemdir ya. Bizimki de öyleydi. Hayatın her anını sevdiğim adamla paylaşarak geçirdiğim o ilk yıl boyunca hiç bitmeyecek güzel bir düşün içinde gibiydim. Gündelik yaşamın eksiklikleri, yoksunlukları hiçbir şey ağır gelmiyordu bana. Gözüm Sinan'dan başka bir şey görmüyordu. Sadece başımı onun göğsüne koyup kitap okumak bile dünyaya bedeldi. Sabahları ondan önce uyanıp yanında uyuduğunu seyretmek, onunla kahvaltı sofrasına oturmak, akşamları birlikte televizyon seyretmek, dünyanın haline dair sohbet etmek, onunla sevişmek. Ama en çok sabahları yataktan çıktığı halini severdim. Yatak giysileri içinde, uyku mahmuru, saçı başı darmadağınlık. Sevişirken, ellerim bedeninde gezinirken ya da üzerimde bir kartal gibi inip kalkan bedenini seyrederken değil, en çok sabahları uykudan yeni kalkmış haliyle onun gerçekten bana ait olduğunu hissederdim. Tam bir yıl süren bu güzel düşten uzun, çok uzun bir bekleyişi uyandığımda, belki de başlangıçta henüz bu bekleyişin ne kadar süreceğini bilmediğimden alabildiğine iyimserdim. Ülke dışına çıktıktan sonra da ilk yıllar bütün sıkıntılarına rağmen güzeldi. Sinan da, ben de en kısa sürede geri döneceğimize ve mücadeleye kendi ülkemizde kaldığımız yerden devam edeceğimize inanıyorduk. Bu arada Avrupa'nın dört bir yanında sendikaları, siyasi partileri, bütün sivil örgütleri kapatılmış, terörü durdurmak adına yapılan bir askeri darbeyle demokrasisi kesintiye uğratılmış bir ülkenin politik göçmenleri olarak haklı bir mücadelenin içinde olduğumuzu anlatıyorduk. Sevdayı kavgaya, kavgayı sevdaya katmış yaşıyorduk kısaca. Yurt dışına çıktıktan kısa bir süre sonra parti üyesi oldum. Orada bir yerlerde her şeyin üstünde duran bir partinin varlığından haberdardım elbette. Kendisine hiç sormamıştım ama Sinan'ın parti üyesi olduğunu da tahmin ediyordum. Onun bu partinin en tepedeki yöneticilerinden biri olduğunu ise ancak yurt dışına çıktığımızda öğrendim. Henüz çok genç ve toydum. Başlangıçta parti üyeliği uzak bir düş gibiydi benim için ama sandığım kadar uzun sürmedi. Doğu Berlin'de partiye katılmam önerildiğinde büyük bir coşkuyla kabul ettim ve Berlin'den Viyana'ya partinin bana verdiği kod adıyla birlikte içime sığdıramadığım bir gururla geri döndüm. Parti üyesi olmaktan uzun yıllar büyük bir gurur duydum. Partililiğimi kimliğimin onurlu bir parçası olarak taşıyor, elimden geldiğince canla başla çalışarak bu kimliğe layık olmaya çalışıyordum. Ama bir sorun vardı. İkide bir parti adımı unutuyordum. Çok önemliydi oysa. Hayatın günlük akışı gerektirmedikçe hiçbir yerde gerçek isimlerimizi kullanmıyorduk. Her şeyden önce kendi güvenliğimiz için birbirimize kod adlarımızla hitap etmek zorundaydık. Unutkanlığım kısa sürede gündelik hayatımda büyük bir kabusa dönüşmüştü. Birileriyle görüşmeye giderken, sık sık düzenlenen toplantılara katılırken hep son anda aklıma geliyor, dönüp telaşla Sinan'a soruyordum. Sinan, neydi benim parti adım? Eğitim hayatımda ilkokuldan başlayarak hep çok başarılı bir çocuk olmuştum ama işin ezber kısmıyla başım her zaman beladaydı. Kısacık bir şiiri bile ezberleyecek olsam mutlaka bir yerinde takılır, çarpım cetvelini aklımda tutabilmek için sayılara kendimce oyunlar uydurmak zorunda kalırdım. Bir sürü tarihi, yüzlerce adamın yerin adını ezberlemek zorunda olduğum tarih dersleriyle ise hiçbir zaman barışamadım. Sonrasında da ezbere dayalı her iş, her zaman çok zor gelmiştir bana. Yıllardır telefon numaralarını, adresleri, insanların isimlerini aklımda tutmakta zorlanırım ve bu durumun beynimin içindeki bir zafiyetten kaynaklandığına inanırım. Ne olursa olsun insanın parti adını unutmasının bir özrü olamazdı elbette. Sinan her seferinde bu unutkanlığımın hoş görülemeyeceğini söyleyerek bir kez daha adımı hatırlatsa da hiçbir şey işe yaramıyordu. 3-5 gün sonra aynı adı yine unutmuş oluyordum. Sanki aklım inatlaşıyordu benimle. Bu unutkanlık meselesini kafama taktıkça işler iyice sarpa sarmıştı. Evde akşamları yemek yaparken, bir film izlerken, hatta sabah yataktan uyanır uyanmaz hep aynı soru bir kabus gibi çöküyordu üzerime. Neydi benim parti adım? Olacak iş değildi. Hoş görmek bir yana bağışlanır gibi de değildi. Ama ne yaptım, ne ettiysem başaramadım. 10 yıl boyunca bir türlü parti adımı aklımda tutamadım. Nilgün Saygı. Gülünç ama şimdilerde kod adımı hiç unutmuyorum. Sahipsiz bir telefon numarası gibi yerleşip kaldı aklımın kıyısına. Belki artık yanımda her sıkıştığımda dönüp soracağım bir Sinan olmadığı içindir. Kız Kulesi'nin başında dönüp duran martıların sımsıkı kapalı pencereleri aşıp odayı dolduran çığlıklarıyla yüklüydü gece. Sinan bir yıl önce Viyana'da adını koyduğumuz ayrılık vaktinin geldiğini söylüyordu bana. Harem'den kalkacak olan arabalı vapurun düdüğü tam o sırada çaldı. Bir de sahilde yeni açılan kafe barların birinden yükselen o Alaturka şarkı. Bildiğim bir şarkı değildi ama acıklı bir ezgisi vardı ya da o an öyle gelmişti bana. Bir yılı aşkındır sevişmiyorduk Sinan'la. Yine de onun yanı başımdaki varlığı içimi rahatlatıyordu. Ayrılığı bu kadar erken beklemiyordum. Şaşırmıştım ama nedense hiç itiraz etmedim. Gecenin geri kalanını ayrılıkla tüketmek istemedik. Bir şişe şarap açtık, 12 yılda paylaştığımız bütün güzel anıları çağırdık yanımıza, saatlerce sohbet ettik. Yatağa girdiğimizde sabah olmak üzereydi. Bir yıldır hep yaptığımız gibi sırt sırta verip uzanmıştık. Perdelerin arasından yeni güne ait mor bir ışık sızıyordu odaya. Benim içimde ise hala gecenin kopkoyu karanlığı vardı. Bütün bedenimi yakıp kavuran şaşkın ve telaşlı bir isyanla o gün akşama kavuştuğunda Sinan'ın artık o evde olmayacağını düşünüyordum. Yatağın içinde yavaşça dönüp Sinan'a baktım. Arkası bana dönüktü, hiç kıpırdamıyordu ama onun da uyumadığını biliyordum. Tutamadım kendimi. Uzanıp saçlarını okşadım, o da bana döndü. Son kez doya doya sevdik birbirimizi. Son kez kana kana seviştik. Hareme yanaşan vapur düdükleri bir kez daha avaz avaz ayrılık vaktini çalarken ben Sinan'ı sessizce içime sakladım. Ertesi akşam işten çıkıp da eve dönmek gelmedi içimden. Geç saatlere dek iş yerinde oyalayıp durdum kendimi. Neden sonra içeri girdiğimde bütün ev bomboş bir duvar gibi önüme dikildi sanki. Salonun ortasında öylece kala kaldım. Öylece. Evin o üstüme üstüme gelen boşluğu başımı döndürmüştü. Yemek masasının sandalyelerinden birini çekip oturdum. Evde olsa da olmasa da Sinan'ın varlığının paylaştığımız mekanları böylesine doldurduğunu daha önce hiç fark etmemiştim. Şimdi hayatımdan çıkıp gidince her yer boşalmış, kaç aydır içinde birlikte yaşadığımız o ev büyümüştü sanki. Salonun ortasında küçücük kalmıştım. Öyle yorgun, öyle uykusuzdum ki yığılıp kaldığım yerde başım düşüyordu ama yerimden kalkıp yatağa gidecek gücü de bulamıyordum kendimde. Gelinliği ve üzerindeki notu neden sonra bütün gücümü toparlayıp yatak odasına gittiğimde gördüm. Anıları çağırdık ya geceye. Bu da 12 yıllık evliliğimizin gecikmiş bir anısı olsun. Yere, gelinliğin önüne çöktüm ve katıla katıla ağlamaya başladım. O gece saatler sonra orada halının üzerinde gelinliğin etekleri dibinde uyuyup kalmışım. Sinan'ın yokluğuna alışmak kolay olmadı. O geceden bana günlerce sürecek bir baş dönmesi kaldı. Önceleri yalnızca Sinan'ın gidişiyle büyüyüp bomboş kalan evde, sonra iş yerinde, sokakta, arabada, her yerde yoklamaya başladı. Ardından mide bulantıları geldi. Baş dönmeleriyle birlikte içime bir kuşku düşmüştü zaten. Her zaman çok düzenli olan kanamalarım o ay gecikince hepten emin olduğum durumumdan. O son geceden hamile kalmıştım. Ayrılığın içine gelen bir bebek. Sinan ne çok istemişti bir bebeğimizin olmasını. Ama bu ayrılık. Sinan'a söylemeli miyim? 42 yaşında. Benden sonra başka bir kadını sevecek mi acaba? Belki de bir daha hiç çocuğu olmayacak. İçimde yarısı ona ait bir şey var. Hakkı yok mu bilmeye? Günlerce düşündüm ve sonunda Sinan'a hiçbir şey söylemeden, hiç kimseye bir şey söylemeden tek başıma gidip bebeği aldırdım. Bir karar vermiştik. Bu bebeğin ikimize de ayak bağı olmasını, hayatlarımızın yönünü değiştirmesini istemedim. Oysa bunu bilmek Sinan'ın hakkıydı. Kürtajdan hemen sonra büyük bir pişmanlık, kahreden bir acı çöktü içime. Gözyaşları içinde Sedef'i aradım. Kimseye bir şey söylemeden bulunduğum kliniğe gelmesini istedim ondan. Senin yine ortalıktan kaybolduğun günlerdi. Sedef yalnız bırakmak istemedi beni. Sizin evde birlikte geçirdiğimiz o gecenin hiçbir anını unutamam. Olan oldu ama bence hata etmişsin Lale, diyordu Sedef. Bu bebek ikinize aitti. Hayatı hakkında tek başına karar vermen doğru değildi. Geç kalmış bir pişmanlığın sızısı doldurdu kasıklarımı. Sabaha dek susmadı. O gece içimde hiç durmadan ölü bir bebek ağladı. Ben de onunla birlikte gün ışıyıncaya dek ağladım. Bunu Sinan'a söyleyemem Sedef, söyleyemem. Söylersem çok üzülür. Benden bir çocuğu olmasını o kadar çok istemişti ki. Başımı göğsüne almış, gözyaşlarımı silerken Sedef de ağlıyordu. Tamam, kahrettin kendini. Tamam, söylemezsin o zaman. Zaten artık bilmesinin ne anlamı var ki? Ben de unuturum bu olayı. Merak etme, kimseye bir şey söylemem. Sen de zamanla unutursun. Hadi üzülme artık. Sedef unutursun demişti ama hiç unutmadım. O gece Sedef'in evinde içime yerleşen o ölü bebek büyüdü, zehirli bir sarmaşık gibi her yanımı saran, Sinan'a her baktığımda kendini anımsatan kocaman bir ihanet oldu. Sinan şimdi 54 yaşında ve yapayalnız. O çocuk onun içinde ukde kaldı. Bebeğini paramparça ederek rahmimden söküp atmasaydım, bugün yanında 11 yaşında bir çocuğu olacaktı. Biliyorum. Yıllar önce onunla konuşurken hiçbir şey değil ama sadece gelinliğimin kiralık oluşuna hayıflandığımı ağzımdan kaçırınca içi sızlamıştı. Onun içi sızladığında kara gözlerinden aşağıya teril teril incecik bir tül iner, hemen anlarsın. Yıllarca aklında taşıdı ve sonunda ayrılığın tam ortasına getirip o beyaz gelinliği bıraktı. O gelinliğin içimde ukde kalmasına gönlü razı olmadı. Bense sessizce içime kök salan bir çocuğu bile esirgedim ondan. Bu yüzden bana bıraktığı o gelinlik gardırobun baş köşesinde evliliğimizin gecikmiş bir anısı olarak değil ama koskoca bir ihanetin ve acımasız bir cinayetin tanığı olarak durur. Bakma öyle bembeyaz göründüğüne, aslında her yeri kan içindedir. Evlenirken bütün içimi saran büyük bir umut ve iyimserlikle ben kendi devrimimi yaptım, sıra sosyalizmde diye geçirmiştim aklımdan. Her şey kitapların yazdığı gibi olsaydı, tarihin önü alınamaz akışı içinde, sular aradığı kıyılara kavuşsaydı, hayat yine de beni alıp Sinan'dan bu kadar uzağa savuracak mıydı? Bilmiyorum. Ama olmadı. Gücü yetmedi. Sosyalizm havlusunu ortada bırakıp ringi terk etti. Tribünler birer birer boşaldı. Herkes sessizce evine döndü. Zaferden çoktan vazgeçmiş yüreklerinde, tarihe geçecek anlı şanlı bir yenilgiye bile tanıklık etmemiş olmanın hayal kırıklığıyla. Belki de biz hiç anlamadan o yapış yapış hayal kırıklığının içinde debelenirken kirlettik ellerimizi. Ondan sonra bu kadar çok kötülük yerleşti içimize. Fotoğraflar. Fotoğraflar öyle çarçabuk yanıp kül olmasaydı. Bak, bu da Okan. Kızımın, Su'nun yüzünün yarısı. Galiba en acı vereni insanın kendi kendisine ihaneti. Sinan'la Viyana'dan İstanbul'a döndüğümüzde 30 yaşındaydım. 30 yaş yeterince zordur. İnsan çok şey için geç kalmış hisseder kendisini. Bense geriye dönüp baktığımda başımın üzerinde ferah bir gökyüzü aradığım, uzun yıllar boyunca boş yere yanlış bahçelerde oyalandığımı düşünüyordum. Liseden, üniversiteden tanıdığım arkadaşlarım çoktan işlerini güçlerini kurmuşlar, hayatın içinde hiç azımsanmayacak bir yol kat etmişlerdi. Önlerinde uzanan gelecek içinde iyi kötü belirledikleri bir kariyer planları vardı. Gelecek. 18 yaşımdan başlayarak o güne dek ardına düştüğüm gelecek yoktu artık. yıllardır dolanıp durduğum o bahçelerin birinde ipini çoktan elimden kaçırdığım rengarenk bir uçurtma gibi gökyüzünde uzaklarda bir yerde gözden yitip gitmişti. Kariyere gelince elimde Avusturya'dan aldığım mimarlık diplomasıyla tercümanlık ve rehberlik deneyiminden başka kozum yoktu. Plan, henüz bir planım da yoktu. Ama kararlıydım. Madem ki ardına düştüğümüz gelecek bizi terk etmişti, ben de gidip önünde duracak yeni bir gelecek bulacaktım kendime. Ona göre bir plan kuracak, o plan doğrultusunda da kariyerimi yapacaktım. Ne yapıp edip bu yeni hayatı bir ucundan yakalayacaktım. Yanımda her başım sıkıştığında dönüp soracağım bir Sinan yoktu ya. Ben de işi daha ciddiye aldım galiba. Bu yeni dünyada kod adımı baştan itibaren hiç unutmadım. Başarı. Düş kırıklıklarından, hezimetlerden, yıllardır boşa çekilmiş küreklerden yorulmuştum artık. Hiç sefer görmemiş 30 yaşım başarıya açtı. Ne pahasına olursa olsun başarmak, başarının tadını almak istiyordum. Başardım da. Her şey benim bile başımı döndürecek kadar hızlı ve mükemmel seyretti. Uzman yardımcısı olarak başladığım kariyeri 10 yıl içinde ve sadece 3 şirket değiştirerek genel müdürlüğe kadar taşıdım. Okan'la tanıştığımda büyük holdinglerden birine bağlı orta ölçekli bir inşaat şirketinde genel müdür yardımcısıydım. O da holdinge ait fabrikalardan birinde aynı pozisyondaydı. Önceleri sadece bir sesten ibaretti. Günün hangi saatinde, hangi vesileyle ararsam arayayım, her zaman enerji dolu, neşeli, keyifli bir ses. İlettiğim problemleri anında çözüp bana geri dönmekte kalmıyor, her görüştüğümüzde beni gerçekten güldürüyordu. Zaman zaman insanı bunaltacak kadar yoğun geçen iş temposu içinde birkaç dakika da olsa onunla konuşmak iyi geliyordu bana. Moda deyimle telefonda pozitif aktarımda bulunuyordu. Çalıştığı fabrika şehre uzaktı. Aylardır telefonla görüşüyor olmamıza rağmen hiç yüz yüze gelmemiştik. Belki biraz da bu durumun getirdiği rahatlıkla iş görüşmelerinin arasına sıkıştırdığımız espriler, şakalar zaman içinde ayaküstü flörtleşmelere kadar vardı. Bir tür oyuna dönüştürmüştük. İkimiz de hoşnut görünüyorduk bundan. Çok geçmeden beyleri, hanımları, sizli bizli konuşmayı bıraktık. Sohbetin mesafesi kısaldıkça yalnızca neşeli değil, şefkatli ve sıcak bir adam çıkıyordu altından. Öğlen saatlerinde aradığımda sesimdeki yorgunluğu fark edip "Sen yemek yedin mi bakayım?" diye soran, günde bir paket sigara içtiğimi öğrenince "Ayıp, hiç yakışıyor mu sana? Bak gencecik yaşta kırışır buruşursun, sonra kimse almaz seni." diye takılan, uzaktan uzağa beni spor yapmaya, doğru dürüst bir beslenme ve uyku düzeni edinmeye teşvik eden bir adam. Sinan'dan ayrılalı 5 yıl olmuştu ve ben bu 5 yılda evli ve çocuklu bir adamla evimin 4 duvarından başka tanığı olmayan günlerime mutluluktan çok acı, suçluluk ve pişmanlık taşıyan gizli ve yasak bir ilişkiden başka hiçbir şey yaşamamıştım. 1 yılın sonunda kendi kendini eriyip sönen bir mum gibi tükettiğim o ilişkiden bana soğuk ve karanlık geceler, mutsuz sabahlar, hep yalnızlığı hatırlatan uzun bekleyişler ve çalmayan telefonlar kaldı. Bir de evli bir adamla asla şiarı. Bu yüzden Okan'la artık iş görüşmelerini bile bahane etmeye gerek duymadan birbirimizi aramaya başladığımızda laf arasına sıkıştırdığım ilk kişisel sorulardan biri "Evli misin?" olmuştu. Bir zamanlar evliydim ama artık değilim deyince rahatlamıştım. Birbirimiz için sadece bir sesten ibaret olmak heyecan vericiydi. Henüz adı konmamış bir flört ilişkisini sürdürmek bu heyecanı daha da çoğaltıyordu. Hiç beklenmedik bir dizi aksilikle insanın keyfini kaçırabilecek bir tatile gitmek yerine kusursuz bir tatili düşlemek gibiydi. Bir tatil düşlerken su hiçbir zaman üşütmez ya insanı. Güneş yakıp kavurmaz, hep tatlı bir sıcaklıkla çıplak bedenimize değip geçer. Düşlerindeki tatilde hiç kimse kum tanelerinden ya da ayağını kesen midyeden şikayet etmez ya. Evli bir adamla yaşadığım o düş kırıklıklarıyla dolu, yorucu ve bunaltıcı ilişkinin ardından yüzümü apar topar yeni bir aşka çevirmeye gücüm de cesaretim de yoktu. Onun yerine sadece bir sesten ve o sesin esin kaynağı olduğu düşlerden ibaret olan böyle bir ilişkinin içine sığınmak daha az ürkütüyordu beni. Anladığım kadarıyla evliliğini kısa bir süre önce bitirmiş olan Okan da benzer duygular ve düşünceler içindeydi. Aşktan hiç söz etmiyorduk. Birbirimizin boyunu posunu, saçının gözünün rengini biliyorduk. Sabahları kahvaltıda ne yediğimizi, hafta sonu hangi filme gittiğimizi, o gün kaç saat uyuduğumuzu, her şeyi konuşuyorduk ama aşktan söz etmiyorduk. İş görüşmelerimiz yarı romantik telefon sohbetlerine dönüştüğünden bu yana İki aydan uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen yüz yüze gelmek, birbirimizi tanımak için acele de etmiyorduk. O benim Salacak'ta olduğumu biliyordu, ben de onun Ataköy'de oturduğunu ama bir adres yoktu elimizde. Bana uzun boylu, göbeksiz ve kumral olduğunu söylemişti. Bir de gözlerinin ela olduğunu biliyordum. Hepsi o kadar. Bazen Beyoğlu'nda sinemaya ya da Boğaz'ın karşı yakasında yemeğe gittiğimde bakışlarım uzun boylu, kumral, göbeksiz adamlar üzerinde tuhaf bir heyecanla takılıp kalıyordu. Az ilerideki kalabalık grubun arasında yemek yiyen adam Okan olabilir miydi? Ya şu yanında hoş bir kadınla gişeden bilet alan? Okan bir ses olarak hayatıma ve aklıma girdiğinden bu yana hiçbir şey eskisi gibi değildi artık. Bir akşam yemeği asla sıradan bir akşam yemeğinden ibaret değildi ve herhangi bir filmden akıl almaz yürek çarpıntılarıyla dönülebiliyordu. Bütün bu heyecanların bedenime yüklediği adrenalinden hoşnuttum ama yavaş yavaş oyunun bir sonraki aşamasına geçmek için sabırsızlanıyordum artık. Yüzleşme aşamasına. Tam o günlerde aradı. Kırmızı bir elbisen var mı senin? Şöyle şık, alımlı, gösterişli bir şey. Kocaman bir gülümseme yayıldı yüzüme. Beni bir yere davet edecekti anlaşılan. Kırmızı elbise mi? Çok iddialı değil mi? Bence kırmızı bir elbise hiçbir kadının üzerinde daha güzel duramaz. Kalbim yerinden çıkacak gibi atmaya başlamıştı. Nereden biliyorsun? Beni hiç görmedin ki. Minyonsun. Omuzlarına kadar inen siyah dalgalı saçların ve zeytin rengi buğulu gözlerin var. Böyle dememiş miydin? Buğulu demedim, zeytin de demedim, siyah dedim. Tamam, hemen gidip kırmızı bir elbise alıyorsun kendine. Saçlarını toplamak yok ama, anlaştık mı? Bir dakika, nereye gidiyoruz? Şaşırdı. Sen gelmiyor musun yoksa? Nereye? Holding'in kokteyline, bu cuma akşamı. Davetiyeyi almadın mı? Heyecanlanmıştım. Yo, henüz almadım ama gelir herhalde. Eminim gelir, seni unutmuş olamazlar. Orada görüşeceğiz, öyle mi? Aa, ne konuşuyoruz biz deminden beri? Bu karşılaşmayı bir süredir hayal etmeye başlamıştım ama şimdi soluğum kesilmişti. İyi ama çok kalabalık olacak orası. Nasıl tanıyacağım ben seni? Önce güldü, sonra susup bir süre bekledi. Az sonra yeniden konuştuğunda sesinde sanki biraz aşk da vardı. Merak etme, ben seni bulurum dedi ve telefonu kapattı. Cuma akşamına kadar da bir daha aramadım. 25. ayrımın sonu. Sayfa 292.